Günümüzde tabii görüşler değişti. Eskiden daha farklıydı. Çok ameliyat çok sayıda yapılıyordu ama gittikçe azaldı, azaldı. Belli bir yüzdesi ameliyat la tedavi edilebiliyor. Yani biz şimdi boyun fıtıklarına baktığımız zaman hakikaten bazen fıtığı da bir tarif ederseniz nasıl olabiliyor? Ne zaman riskli oluyor? Ne zaman cerrahi müdahale yapılması gerekiyor? İsterseniz bunları konuşalım. Çünkü siz cerrahsınız. Bir de işin fizik tedavi ve ameliyatsız tedavi yönleri var. Yüzde kaçı size geliyor hastaların? Ne zaman müdahale ediyorsunuz?
Şimdi aslında en büyük sorun doğru hasta seçimi. Hastalarınızı doğru seçtiğiniz zaman yaptığınız hiçbir iş negatif olarak geri dönmüyor. Halk arasında işte ameliyat oldu, bir tanıdığımız şöyle kötü oldu, böyle oldu. Bunların hepsi yanlış hasta seçiminden kaynaklanıyor. Doğru hasta seçiminde ve doğru endikasyonda teşhis doğru konursa ve ameliyat doğru hasta yapılırsa o hasta ondan gayet iyi sonuç alıyor. Neredeyse %100. Dolayısıyla bu çok önemli. Bel ve boyun ağrıları için kabaça ikisi için de konuşmak gerekirse her 100 boyun ağrısının belki bir veya ikisi yani %1 veya ikisi ameliyatlıktır. Her fıtığı gördüğünüzde ameliyat hemen ameliyat yat ameliyat dediğiniz zaman işte toplumda bu yanlış algıya maalesef mahal veriyorsunuz. Çünkü fıtığın aynı zamanda bulgu vermesi önemli. Yani ben o kadar büyük fıtıklar gördüm mesela. Bu fıtıkların ama hiçbir bulgusu yok. Hiçbir güç kaybı yok. Uyuşması yok. Orada ama kocaman bir fıtık var. Şimdi bu ameliyat demek mi? Hayır. Bu hastayı, kocaman fıtığı olan bu hastayı ameliyat ederseniz hastayı değil, hastanın filmini tedavi etmiş olursunuz. Filmi düzeltmiş olursunuz. Yani radyolojik olarak bir düzeltme var. Ama hasta zaten bir problemi yoktu ki. Orada kocaman bir fıtığı vardı. Olsun. Bu vücudun sonuçta kendi parçası. O fıtığı çıkarana kadar bir sürü anatomik yapıyı da bozuyorsunuz aslında. Oradaki kasları, kemikleri, yapıları da bozarak çıkartmak zorunda. Hani zorundaysanız evet bu gerekliyse tamam.
Ama
Yapacak bir
sırf
şey yok.
büyük diye
Evet
çıkartmak
sadece bir
doğru
fıtık
mu?
var diye
Mantık değil,
onu oradan almak hiç doğru değil. Dolayısıyla buna karşıyım. Fıtıkların omuriliğe doğru amiyane tabirle taşması önemli. Özellikle arka taraftan kemiklerin arasındaki o elastiki yapının omuriliğe doğru taşması yani bir bası yapması önemli. Bu bası bulgusuyla beraber temin bahsettiğim kolda parmaklara kadar gerektiği zaman vuran ağrılar, uyuşmalar, güç kayıpları tabii ki olayın ciddiyetini gösteriyor. Özellikle bu üçü içinde hangisi önemli derseniz ağrı, uyuşma ve güç kaybı, güç kaybıdır kesinlikle. Çünkü o artık bir motor kaybı gösterir, ciddi anlamda sinir harabiyetini gösterir. Sinir harabiyeti çok önemli ve geç kalındığı takdirde geri dönüşümsüz bir durum. Yani vücutta tamiri mümkün olmayan iki tane hücre var. Bir kalp hücresi, iki sinir hücresi. Bu zamana kadar geçen süre için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Siz fıtığı alana kadar. Ama bizim müdahale sebebimiz zaten daha fazla ilerlemesin. Hasta tamamen güç kaybı yaşamasın. Kolunu bir nevi felce doğru gitmesin diye. Ama hastaların bu konuda bazı tabii ki doğal olarak beklentileri bu konuda mesela uyuşmaları. Hasta ameliyat oluyor. Uyuşman bir miktar kalıyor. Neden? Çünkü o bu zamana kadar fıtığın oradaki yaptığı tahribattan kaynaklanıyor.
Şimdi üç şey saydınız. Güç kaybı, uyuşma ve ağrı. Bunlardan iki tanesi yani güç kaybının olması mutlaka gerekiyor ameliyat için diye
O
söylüyorsunuz.
kesinlikle.
Fakat güç kaybı yok, uyuşma da yok ama çok yoğun şiddetli bir ağrı var. Bu tek başına yeterli mi ameliyat
Hayır,
için?
değil tabii ki. O zaman dünyada herhalde ameliyat olmayan kimse
Yani
kalmazdı.
ağrı, evet
Ağrı
dayanamıyor.
nedeniyle ameliyat olmayan kimse kalmazdı. Onun için öncelikle basitten zora doğru bir algoritim
O
uygulamamız
zaman tek
gerekiyor.
başına uyuşmanın da bir şeyi yok.
Evet.
Yani güç kaybı olmadığı müddetçe, değil
Evet,
mi?
tabii ki. Aslında biz bunu kabaca bu şekilde tabir ediyoruz. Tabii ki bunların bir sürü sebebi var. Yani güç kaybı hastanın aynı zamanda omuz ile ilgili bir sıkıntısı da olabilir veya atıyorum bir kas yırtılması da olabilir. Ondan da kaynaklanan olabilir. Yani bu hemen güç kaybınız var. aa fıtığınız da var ameliyat, bu da değil.
Bu da değil.
Yani işte ben Oktar Bey bir şey söyledi, sordu. Tanısı nasıl yapılıyor? Benim söylediğim ilk şey şuydu. İyi bir teşhis, iyi bir muayene. Öncelikle anamnez ve muayene.
Evet.
Yani ben hastaya bakarken omzunu da muayene ediyorum. Hı hı. Kaslarını da muayene evet. ediyorum. Yani kaslarıyla ilgili bir problem olmasın. Yani ameliyat sonrasında hastayı ameliyattan sonra ama hocam benim bu ağrım geçmedi. Bu çok bir doktor için de hasta için de facia bir durum. Dolayısıyla hem hastamıza yararlı olabilmek hem kendimizi de öyle kötü bir duruma düşürmemek bence en doğrusu. Ayrıntılı bir muayene bu konuda en önemli yol göstericimiz bizim.
Evet. Bazen mesela omurgalar arasındaki ortada olan bir fıtık, yani orta bölgede olan bir fıtık gidip omuriliğe baskı yapıyor.
Evet.
Yani omuriliğe baskı görülüyor. MR çekildiğinde de bir takım radyolojik değişiklikler olabiliyor omurilikte. Değil
evet.
mi? Onu radyologlar söylüyor zaten. Evet. İşte şöyle bir görünüm var, böyle bir görünüm var diye. Burada ameliyatın sınırı nedir? Ne zaman ameliyat yapmak gerekiyor? Veya ne zaman fizik tedaviyle bir beklenebilir, bir süre tanınabilir? Kriteriniz evet. nedir yani bu ameliyat
bir kere,
konusunda?
Bulging evet. veya protrüzyonlarda genellikle ameliyat önermiyoruz. Ama herni ekstrüde hale gelmişse, hatta sekestre dediğimiz artık parça kopup halk deyimiyle patlamış fıtık konumuna gelmişse, evet bu ameliyatlık oluyor. Hatta bu tür durumlarda fizik tedavi bazen önerilmiyor bile. Çünkü evet. kopan parça veya büyük parça kanallara doğru girip sıkışıp hastanın sıkıntılarını veya şikayetlerini
evet.
daha da arttırabiliyor. Ama ufak fıtıklarda boyun düzleşmelerinde, boyun ağrılarında önce ilaç tedavisi, işte istirahat, bundan sonra sırayla fizik tedavi veya diğer terapiler, eğer bunlar da faydalı olmuyorsa ve hastanın da ağrısı, uyuşması, güç kaybı ilerleyici durumdaysa en son bizim devreye girmemiz gerekiyor.
Ne kadar bir süre vermek gerekiyor?
Evet.
Ne kadar bir süre vermek gerekiyor? Ortalama 6 hafta. 6 haftaki bir süre içinde hastanın ilaç ve fizik tedaviyle düzelmesi mümkün evet. değilse o zaman durum kronikleşmeye başlamış demektir. Ve o zaman tekrar bir değerlendirme almak gerekiyor.
Doğru. Bu süreçler aslında çok önemli
evet.
tabii. Şundan dolayı önemli. Ben de hatırlıyorum yani büyük çalışmalar yapılmıştı daha yıllar evvel. Şunu görmüşlerdi. Ameliyat olanla olmayan ama ameliyat olmaması gereken hastalar olarak tanımladığınız bölümde birkaç yıl içerisinde birbirini yakalıyor.
Evet.
O zaman siz ameliyat yapmakla onları o ameliyatın bütün risklerine maruz bırakmış oluyorsunuz
aynen
tabii
öyle.
Ki.
Aynen
hatta
öyle.
Fail back sendromu diye bir şey var böyle.
Evet.
Siz tabii çok daha iyi bilirsiniz. O hasta artık böyle fonksiyonunu yani işlevini kaybeden bir duruma getiriliyor ağrılarıyla şeyiyle değil mi?
Evet.
O yüzden onu da bir açıklarsanız yüzde kaçında görülüyor bu hastaların yani böyle bir ihtimal?
Şimdi bu ihtimal için bir yüzde vermek çok doğru değil ama doğru seçilmemiş hasta.
Evet.
Bu doktorundan doktoruna değişebilir. Eğer hastasını doğru seçen bir doktorsa karşınızdaki neredeyse hiç. Ama doğru teşhis ve doğru endikasyon değilse o zaman yüzde çok fazla artabiliyor. O yüzden yüzde vermek doğru değil dedim. Ama tabii ki endikasyonunuz doğru koyduktan sonra bence şüphe etmeniz gereken bir durum ortada olmuyor.